Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve amilussâlihât. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Ve tevâsav bilhakki وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 17 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 11 Safer 1444 ve Miladi 8 Eylül 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi romlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Hazretleri, Neşvübela Aynası'nda İmam Ali Aleyhisselam'ın Düşüncesi ve İran'da Bilim Tarihi isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerinden sunacağız.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın Endonezya ile ilişkileri geliştirmede kararlı olduğunu söyledi. Hobregan Bilgeler Meclisi Filistin'in İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan kırmızı çizgileri zerre kadar ihlal etmeyeceğiz dedi. Tahran, Arnavutluk'un İran karşıtı eylemini kınadı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, batılı ülkelerin Ukrayna'ya hurda silah gönderdiklerini belirtti. Ve Suriye, İsrail'in Halep havaalanına saldırısının savaş suçu olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Endonezya Yüksek Mahkemesi Başkanı ile yaptığı görüşmede Tahran'ın Jakarta ile her alanda ilişkilere geliştirmede kararlı olduğunu belirtti. İran Peres'in bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Endonezya Yüksek Mahkeme Başkanı Muhammed Şerefettin ile Tahran'da yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane ve genişleyen olduğunu ifade ederken, karşılıklı ilişkilerin mevcut seviyesinin iki ülkenin mevcut kapasiteleriyle örtüşmediğini söyledi. Reisi Endonezya'nın uluslararası kuruluşlardaki aktif yaklaşımını da işaret ederken, iki ülke arasındaki uluslararası kurum ve forumlarda işbirliğinin güçlendirilmesinin karşılıklı işbirliği alanlarından biri olduğunu vurgularken, günümüzde sultan düzeni insan haklarını savunmak adına dünyaya özellikle Müslümanlara en büyük zulmün yapılmasına izin verdiğini, zorba sisteminin bu açık baskısına karşı dünyanın hür hukukçularının ortak tavrının dünyadaki insan haklarının durumunu değiştirmede etkili olabileceğini söyledi. Muhammed Şerefettin'de yapılan görüşmede İran'ı ziyaret etmek ve reisiyle görüşmekten memnun olduğunu söylerken, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane, samimi ve ilerlemekte olduğunu söyledi.
Hobregan Bilgeler Meclisi 10. resmi toplantısının sonunda Filistin ve Kudüs Şerif meselesinin hala İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu belirtti. İrna'nın bildirdiğine göre Bilgeler Meclisi yayınladığı bildiride bazı sözde İslam ülkelerinin gasp Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirmesini kınayarak İslam ve Müslümanların düşmanlarıyla her türlü uzlaşmanın İslam ümmetinin çıkarlarına uygun olmadığını, üstelik Siyonist rejimin nüfuzuna karşı teyakkuz halinde olunması ve direniş cephesinin güçlendirilmesi, ayrıca Yemen, Lübnan, Suriye ve Afganistan gibi İslam ülkelerine destek verilmesinin şer'i ve kaçınılmaz bir yükümlülük olduğunu vurguladı. Bildirdi her zaman Ehlibeyt Mektebi'nden ve Şia merciliğinden ilham alarak İslam'ın büyük ülkelerinin hizmetinde olan Saddam ve işgalci Amerika ve IŞİD ile yıllarca mücadele eden ve İslam düşmanlarının tefrikacı komplolarını etkisizleştirerek izzet ve mevcut vahdet sahnelerini yaratan Ebu Mehdi Mühendis gibi büyük şehitleri İslam ve İslami ümmete takdim eden büyük Irak halkı takdir edilerek bu aşamada da uyanık mercilik ve ulusal anlayış ile düşmanların komplolarına karşı zafer kazanması ve başarı ve ilerleme ortamını hazırlamasını, böylece bu kutsal topraklarda siyasi ve sosyal istikrara şahit olunmasını umut etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nizam'ın nükleer enerji konusundaki kırmızı çizgilerini zerre kadar ihlal etmeyeceklerini işaretti. Müzakerelere paralel olarak İslami Kalabı rehberinin çizdiği çizgilerin Cumhurbaşkanı tarafından vurgulandığını ve Dışişleri Bakanlığı'nın da ciddiyet ve tam iktidarla bu yolda devam ettiğini belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, Çarşamba günü Hubregan Bilgiler Meclisi'nin 10. toplantısına katılarak uluslararası alanda aktörlerin sayı ve niteliğindeki değişimi ve bu ortamda hükümet ve sivil toplum aktörlerinin artışına dikkat çekerek Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti olmadan bölgede yeni siyasi ve güvenlik düzenlemeleri yaratmaya yönelik tüm çabalarının başarısız olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, İslami Kalabı rehberinin ülkeyi akıllıca doğru yöne yönlendirme ve karmaşık uluslararası siyasi girişimleri yönetmesindeki benzersiz rolünün dost ve düşmanlar tarafından itiraf edilmesine atıfta bulunarak, İnkılap rehberinin bilge liderliği sayesinde bugün güvenlik ve istikrar, ilerleme ve ulusal iktidar alanında en iyi duruma sahibiz dedi. Dengeli dış politika, dinamik diplomasi ve diplomasi kurumunun akıllı tahammül doktrinini açıklayan Emir Abdullahyan şöyle konuştu. Dengeli dış politika demek, ülkenin dış ilişkilerini belirli bir eksene ve bölgeye bağlamamak demektir. Dünyanın 5 kıtasındaki mevcut tüm kapasitelere dikkat ediyoruz ve İran hükümetinin ulusal çıkarlarının gerçekleştirilmesini akıllıca takip ediyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı, Irak Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeye barışın geri dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erbain ziyaretçilerin hareketini kolaylaştırmak için gerekli tedbirlerin alınmasını vurguladı. İrna'nın bildirdiğine göre Muhammed Muhbir, Mustafa Kazimi ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak'taki tüm siyasi, mezhebi ve etnik grupların birliğini korumanın ve iç uyumun güçlendirmenin İslam Cumhuriyeti tarafından ciddi bir şekilde vurgu yapıldığına işaretle Irak hükümetinin ziyaretçileri ağırlayabilmesi ve kabul edebilmesinin bu ülkenin otoritesinin göstergelerinden biri olduğunu, Tahran'da bu alanda Bağdat'a her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Muhbir, Irak hükümeti ve halkından İmam Hüseyin Aleyhisselam ziyaretçilerini ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, bu ilki Erbain töreninin önceki yıllara göre iki açıdan büyük farklılıkları olduğunu, biri 5 milyonu aşabilen ziyaretçi sayısındaki büyük artış ve diğeri yüksek sıcaklık olduğunu, bu konuda bazı endişelerin olduğunu fakat gerekli önlemler ve öngörülerle gerekli işlerin yapıldığını söyledi. Yapılan telefon görüşmesinde Irak Başbakanı da hükümet ve askeri ve sivil kuvvetlerin ziyaretçilere hizmet etmeye tam olarak hazır olduğunu duyurarak tüm devlet güçleri ve gönüllüler ulaşım alanında gerekli hizmetleri sağlamak ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere örgütlendiklerini belirtti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin uluslararası işler danışmanı tüm zorluklar ve sorunlara rağmen Yemen halkına uyanık ve bilinçli olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildiğine göre Ali Ekber vilayeti dün Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü Muhammed Abdüsselam ile Tahran'da yaptığı konuşmada Yemen halkının düşmanın komplolarına karşı başı dik ve muzaffer olacağını söyledi. Velayeti İslam ümmetinin uyanık olduğuna değinerek Yemen halkını müstekbillerle mücadelenin gerçek özünü sunduğunu ve Amerika'ya ve bölgedeki bazı gelecek ülkelere karşı çıkacak kadar Babul Mendeb'in hassas bölgesinde kazandığı gücünü gösterdiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi danışmanı ayrıca kendini korumak için hiçbir güce bağımlı olmayan İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen, Irak, Suriye, Lübnan ile birlikte İslam cephesinin çekirdeği direniş eksenini oluşturduğunu belirtti. Yapılan görüşmede Muhammed Abdüsselam da İran'dan Yemen halkının hareketi ve ülkelerine desteğinden dolayı teşekkür ederek bununla övündüklerini ifade etti.
Arnavutluk hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız iddialarını reddeden İran Dışişleri Bakanlığı, ülkenin bu gibi mesnetsiz iddialara dayanarak Tahran'la siyasi ilişkilerini kesme kararını yanlış düşünülmüş ve uluslararası ilişkilerde basiretsiz bir hareket olarak değerlendirdi. Çarşamba günü Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İran'ın son zamanlarda ülkeye siber saldırılar düzenlediğini iddia ederek, İran ile diplomatik ilişkilerin sonlandırıldığını duyurarak, İranlı diplomatlardan ülkeyi terk etmelerini istedi. İran'ın bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanlığı dün Arnavutluk hükümetinin İran karşıtı eylemine tepki olarak, Tahran'ın siber ortamla ilgili ilkeli tutumlarının uluslararası ve çok taraflı oturumlarda bu konuda gerekli kuralların oluşturması ve bu alanın düzeltilmesi konusundaki tutumuna işaretle, İran'ın bizzat kendi hayati altyapılara siber saldırı mağduru bir ülke olarak, siber ortamın diğer ülkelerin hayati altyapılarına saldırmak için bir araç olarak kullanılmasını reddettiği ve kınadığını duyurdu. Bildirdi ayrıca Arnavutluk hükümetinin kararını açıkladıktan hemen sonra örgütlenmiş medya ve siyasi hareketleri işaretle Amerika hükümetinin derhal açıklamada bulunması ve bu kararın Siyonist medya tarafından olumlu karşılanmasının İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı önceden planlanmış bir siyasi ortam oluşturma planının varlığına işaret ettiği belirtiliyor.
İran Milli Futbol Takımı'nın medya direktörü Carlos Queiroz bu takımın baş antrenörü olarak seçildiğini duyurdu. İran'ın bildiğine göre Muhammed Cemaat Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İran Futbol Federasyonu sürekli çabalarını ve İran takımının Dünya Kupası'na katılabilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı Dragan Stojčević minnettar olacak ancak yönetim kurulu kararı ile Carlos Queiroz yeni baş antrenör olarak seçildi dedi. Cemaat Queiroz'un baş antrenörlüğü ile İran milli takım maçlarından önceki iki Dünya Kupası'nda insanları memnun ve mutlu ettiği gibi övünülecek bir gösteriyi sunmasını da umut etti. 2018 ve 2014 Portekizli Carlos Queiroz, İran futbol takımının Dünya Kupası müsabakalarında da baş antrenörüydü.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, batılı ülkelerin Ukrayna'ya hurda silah gönderdiklerini söyledi. TRT'nin bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Ukrayna savaşı ile ilgili sözlerinde ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. İşin bu boyutuna baktığımız zaman ben Rusya bu işin galibidir veya Ukrayna bu işin galibidir diyemem dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić de yapılan görüşmede ülkesinin Türkiye'den Bayraktar İHA'ları satın almak istediğini ve gelecek yıllarda bunun gerçekleşmesini umut ettiğini duyurdu.
Türkiye, NATO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e verdiği bir notta Yunanistan'ın Ankara'ya karşı eylemlerine ele alarak bu sorunları çözmek için önerilerde bulundu. Teslim Haber'in Türkiye diplomatik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından imzalanarak Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler ülkelerine gönderilen bu notta Yunanistan'ın ülkenin hava sahası hakkını ihlal eden Ege'de 6 mil olan uluslararası hukuka aykırı olan 10 deniz milli talep ettiği belirtiliyor. Notun bir diğer bölümünde de Türkiye'nin diyalogdan yana olduğu fakat Yunanistan'ın diyalogdan kaçarak gerginliği artırdığı ifade edildi. Mektupta ayrıca mektubun alıcılarından Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO Yunanistan'ı artan retorik ve ilgili eylemlerden kaçınmaya, aynı zamanda anlamlı bir diyalog başlatmaya teşvik etmesi uluslararası hukuk temelinde ancak İranlı olarak algılanabilir denildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 5 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröre ve teröristlere hiçbir yerde geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin Kuzey Suriye ve Irak'ta PKK'ya yönelik askeri operasyonları Şam ve Bağdat tarafından defalarca protesto edildi.
Irak-Kürdistan bölgesi haber kaynakları Türkiye'nin son 2,5 yılda bu bölgenin dağlık bölgelerinde 58 askeri üs kurduğunu bildirdi. Kürt haber kaynakları Türkiye'nin son 1,5 yılda Irak-Kürdistan bölgesindeki Kanimasi, Şiladzi ve Dirlok bölgelerinde askeri üsler kurdu ve bunlara askeri ve topçu teçhizatı yerleştirdiğini duyurdu. Habere göre Türkiye, Kiste bölgesinde çok sayıda karakolu ile büyük bir askeri üs oluşturdu veya eski karargahlarının bir kısmını üs haline getirerek kendi kuvvetlerini helikopterle oraya aktardı. Ayrıca 1991-2020 yılları arasında Irak'ın Kürdistan bölgesindeki Türk üslerin sayısı 7 iken 2022-2020 yılları arasında bu sayıya 33 üs daha ilave edildi. Raporda ayrıca Türkiye'nin 17 Nisan 2022'den bu yana bu bölgede 25 yeni askeri üs kurduğu belirtildi. Buna göre bu bölgede her biri 3-5 askerden oluşan 35 küçük askeri üste bulunuyor.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Halep Havaalanı'na yönelik saldırısının sivillerin hayatını tehlikeye atan bir savaş suçu olduğunu vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride şöyle yazdı. Siyonist rejimin saldırganlığının tekrarı, özellikle Suriye'deki sivil merkezlerin sistematik ve kasıtlı olarak hedeflenmesi, sonuncusu Halep Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınması, uluslararası hukuka göre bir savaş suçu teşkil etmektedir. İsrail'in hesap vermesi gerekir. Açıklamada Suriye'nin meşru hakkını kullanarak ülkesini ve milletini gerekli tüm araçlarla savunacağı ve bu suçun işlenmesinden dolayı işgal rejimi yetkililerinin hesap vermesini sağlayacağı vurgulandı.
Haber kaynaklarının dün bildirdiklerine göre IŞİD terör grubunun liderlerinden biri Libya'da öldürüldü. İran'ın bildirdiğine göre General Halife Haftar komutasındaki Doğu Libya güçleri Libya'nın güneyinde IŞİD lideri Mehdi Dengo'nun öldürüldüğünü duyurdu. Libya'nın doğu güçlerinden tüm general Halid El Mahcup bu bağlamda yaptığı açıklamada Libya askeri güçlerinin operasyonunda Dengo'nun ölümünün yanı sıra onun yanında bulunan bir diğer IŞİD üyesi olan İsman Nur'un da tutuklandığını duyurdu.
Ve Doğu Ekonomik Forumu oturumu aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile arasındaki ticaretin arttığını açıklayarak Moskova ile Pekin arasındaki ikili ticaretin yakında 200 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Putin, çarşamba günü Li Jianshu ile yaptığı görüşmede iki ülkenin stratejik işbirliği başarıyla genişliyor dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Thank you.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Kara Kuvvetleri'nin yeni tatbikatı konusunda. İktidar 1401 tatbikatı, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri'nin yeni tehditlerle mücadelede güç ve savaşa hazır olma düzeyini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla 2 gün boyunca gerçekleştirilir. Bu tatbikat, çarşamba günü piyade, zırhlı, topçu, hava kuvvetleri, insansız hava araçları, mühendislik, hava indirme, elektronik harp birimlerinin katılımı ve iki gün boyunca İsfahan'ın Nasrabad genel bölgesinde hava kuvvetleri kargo taşımacılığı desteğiyle başladı. Kara Kuvvetleri İktidar 1401 tatbikatı sözcüsü Tügeral Ceşek bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Bu tatbikata birliklerin bazı bölgesel alanlardan görev alanına hızlı transferi, hareketlilik düzeyinin yükseltilmesi, özel kuvvetler tugayları ve ani müdahale birliklerinin transferi, çeşitli yerel yaratıcı taktiklerin ve özel birimlerin coşkulu becerilerinin uygulanması, profesyonel tugayların operasyonlarının uygulanmasındaki koordinasyon derecesi, son gerçek savaş sahnelerine benzer meydan harbinin yönetimi, alıştırma, saldırı ve savunma açılardan değerlendirilecektir. Amerika'nın açık ve gizli desteğiyle yürütülen Siyonist rejim başta olmak üzere İslam düşmanlarının son dönemdeki tehditleri göz önüne alındığında, Ordu Kara Kuvvetleri tatbikatının düzenlenmesi İslamcı İran düşmanlarına ciddi bir uyarıdır ve aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi tehditleri püskürterek ulusal güvenliği korumak için İran'ı savunmaya hazır olduğunun bir başka işaretidir. Hatemül Enbiya Merkez Karargah Komutanı Tümgeneral Gulam Ali Reşit, İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutası'ndan komutanlarına hitaben ve iktidar 1401 Kara Kuvvetleri tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada Siyonist rejimin katil yetkililerinin resmi açıklamaları ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarları ve güvenliği ve nükleer tesislere yönelik güvenlik askeri müdahale tehdidinin sorumluluğunu kabul etmesine atıfta bulunarak Hazreti Hatemül Enbiya'nın merkez karargahına göre Siyonist rejim İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak birinci öncelik olduğunu belirtti.
Tümgeneral Reşit şöyle devam etti. Bu karargaha göre gaspçı Siyonist rejimin İran'ın çıkarlarına ve ulusal güvenliğine yönelik her türlü tehdit edeceği eylemi Amerika'nın bilgi, koordinasyon ve desteğine göre değerlendirilmektedir ve silahlı kuvvetlerin yanıtı da kesin ve aynı düzeyde olacak. İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini tehdit etmek için Siyonist rejim ile işbirliği yapan tüm paralı asker unsurları ve hareketler ve hükümetler bu eylemlerin bedelini ödeyecektir. Siyonist rejim yıllardır barışı nükleer gelişmeler bahanesiyle İran'ı askeri saldırı ile tehdit ediyor. Fakat aynı zamanda İran'ın misilleme eylemlerine karşı çok zayıf ve savunmasız olduğunu da çok iyi biliyor. İslam ve İran Kur'an-ı Kerim emirleri doğrultusunda ve karşılanabilir düzeyde verimli ekipman ve insan gücü sağlamak, gözdağı verme yönünde güçlü bir kuvvet yaratmak ve düşmanlarda korku oluşturmak için yerli imkanlardan ve uzmanlardan yararlanarak silahlı kuvvetlerin kullanımına güncel ve modern teçhizat sağlamıştır. Aynı zamanda ordunun kara kuvvetleri de dahil olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlere sayısız tatbikat yaparak savunma hazırlıklarını artırmakta kalmamış. Aynı zamanda İran'ın düşmanlara karşı cadireci askeri gücünü de göstermiştir. Tümgeneral Reşit, kara kuvvetleri tatbikatının düzenlenmesinin işareti, kara kuvvetlerinin komutanlarının tam bilgi sahibi olarak ve yoğun çalışma sayesinde sadece düşmanın tüm hareketlerini rasat etmekte kalmadıklarını, her türlü saldırgan ve tehdide karşı güç kullanmak için yüksek düzeyde savaş hazırlığında olduklarını belirtti. Tümgeneral Reşit'in kara kuvvetlere iktidar tatbikatının gelecekteki savaşta ve beklenen tehditler doğrultusunda planlanmış ve uygulanmış olduğunu belirtmesini bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Suist sistemi dışında Rusya ve Çin arasındaki ticari işlemlerin başlaması konusunda. Rusya ve Çin iki önemli uluslararası güç olarak Amerika'nın düşmanca eylemlerine ve tek taraflı politikalarına karşı son yıllarda işbirliğini geliştirmek ve aynı politikaları benimsemek için etkin adımlar attı. Son hamlede Amerika'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına rağmen Gazprom, Rusya'nın Çin'e yaptığı gaz ihracatının bedelinin dolar yerine yuan ve ruble olarak ödeneceği bir anlaşma imzaladı. Rusya, Çin ve diğer birçok ülke yıllardır dünya ticaretinde Amerika dolarının hakimiyetini durdurmaya çalışıyor. Bu politika Amerika'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının yoğunlaşmasıyla ağırlaştı. Son aylarda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Amerika ve Avrupalı müttefikleri, başta Rus petrol ve gaz olmak üzere enerji sektörüne ağır yaptırımlar uyguladı. Bu ülkeler yaptırım politikaları benimseyerek Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı arttırmayı umuyorlar. Fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'dan enerji alıcılarının paralarını ruble olarak ödemeleri gerektiğini açıkladı. Putin, Avrupalı müşterileri Gazprom Bank'ta ruble hesabı açmaya ve Rus gazını almak istiyorlarsa Rus para biriminde ödemeye zorladı. Üstelik anlaşmanın bu şartını reddeden şirket ve ülkelere gaz arzı da kesildi. Bu politikanın izlenmesi Amerika ve Avrupa ülkelerini memnun etmezken, üstelik beklentilerin aksine Rusya'nın gelirlerini de arttırdı. Gelişmekte olan Avrupa Ekonomileri Enstitüsü'nün kıdemli uzmanlarından Liam Peach, bu planın uygulanması Rusya'nın dış borçlarını ve ithalatını ödeme kabiliyeti üzerindeki baskıyı arttıracak diyor. Tek kutuplu sistemi ve tek taraflılığı ve rakiplere, düşmanlara ve hatta Washington'un ortaklarına karşı yaptırımlar dayatmasını vurgulayan Amerika'nın aksine Moskova ve Pekin açısından mevcut uluslararası sistem çok kutuplu bir askeri sistemdir ve Amerika'nın rakip güçleri onun yasa dışı ve baskıcı eylemlerine tamamen karşıdır.
Bu nedenle Batı yaptırımlarına ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa rağmen özellikle çeşitli ekonomik, ticari, askeri ve güvenlik, silah, siyasi ve diplomatik alanlarda ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi Rusya'nın VTB bankası Swift sistemini kullanmadan Çin yuanına para transferi başlatan ilk Rus bankası oldu. Swift, hemen hemen tüm ülkelerde 11 binden fazla finans kuruluşunun bağlı olduğu ve yaptırımlar nedeniyle kesintiye uğraması ülkeler için pratikte finansal kısıtlamalar oluşturacak bir bankalar arası veri alışverişi ve ödeme sistemidir. Rusya'nın VTB Bankası CEO'su Andrey Kosin, yeni gerçeğin uluslararası ödemelerde dolar ve euro kullanımının yaygın olarak kabul edilmemesine yol açacağını açıkladı. Rusya'nın bu hareketi, Moskova'nın gaz ihracatı sırasında rubleyi dolar ve euro ile değiştirmesine mümkün kıldı ve Batı yaptırımlarının ekonomisine verdiği zararı azalttı. Ayrıca bu politikanın devamı, doların dünya ekonomisindeki değerini düşürecektir. Amerika ve müttefiklerinin tek kutuplu dünya dönemini koruma çabalarına rağmen bu düzenin dönemi sona ermiş görünüyor. Anlaşılan Batı'nın özellikle yaptırımlar yoluyla ülkelere ekonomik baskı uygulama yönünde benimsediği yaklaşımlar da artık başarısızlığa mahkumdur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Şehriver 1401, Hicri Kameri 11 Safer 1444 ve Miladi 8 Eylül 2022 Perşembe. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Şehriver 1357'de Despot Pehlevi rejimi askerleri Tahran'da geniş çaplı protesto gösterileri düzenleyen halka saldırarak halkı kana buladı. 8 Eylül 1978 tarihinde Şah rejimi aleyhinde gösteri düzenlemek isteyen Tahran halkından kalabalık bir grup Tahran'ın doğusunda yer alan Jalem Meydanı'nda toplanmaya başladı. Bunun ardından Şah rejimi güçleri tank ve zırhlı askeri araçlarla göstericileri amansız saldırılarına hedef edinerek tarihte eşine az rastlanır tüyler ürpertici bir katliam gerçekleştirdi. Bu faciada resmi rakamlara göre halktan 58 kişi şehit olurken 205 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ama gerçek rakamlar hiçbir zaman Şah rejimi tarafından açıklanmamasına rağmen o gün Jalem Meydanı'nda şehitlerin sayısı 4000 kişi olarak tahmin edilmektedir. Rahmetli İmam Hümeyni o dönemde bu hususta yayımladığı bir taziye mesajında bugünü Kara Cuma olarak adlandırdı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Safer 501'de Hicri Kameri 6. yüzyılın ünlü fakih, muhaddis ve karilerinden Cafer bin Hüseyin bin Ahmet Lübnan'ın Sur kentinde vefat etti. Hicri Kameri 419'da dünyaya gelen bin Ahmet fıkıh, kıraat, hadis, nahiv ve lügat bilimlerinde büyük yetenek kazanarak bu ilimleri öğrenmek için Mısır ve Şam'a seferler düzenledi. Yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Safer 1380'de Şii taklit mercilerinden Ayetullah Şeyh Muhammed Ali Orduabadi vefat etti. İran'ın Tebriz kentinde dünyaya gelen Ayetullah Şeyh Muhammed Ali Orduabadi dini ilimleri öğrenmek için Kerbela'ya hicret etti. Ayetullah Şeyh Muhammed Ali Orduabadi Kerbela'daki ilmiye havzası hocalarından hikmet, felsefe ve fıkıh bilimlerini öğrendi. Bu önde gelen alim Necef-i Eşref kentinde yaşamayı sürdürdü ve burada içtihat derecesine ulaştı. ...8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü olarak adlandırılmış bulunuyor. Miladi 19. yüzyıl boyunca sanayileşmiş ülkeler talim ve terbiyenin farklı toplumlarda bir takım değişikliklerin meydana gelmesinde ne denli önemli rol oynadığının farkına vardılar. İran'da İslam inkılabının zaferinden sonra İslami talimler gereği okuma yazma konusuna daha fazla önem verilmeye başlandı ve Hicri Şemsi 1358'de rahmetli İmam Hümeyni'nin emriyle okuma yazma seferberliği kurumu kuruldu. Yıl önce bugün 8 Eylül 1763'te Kanada uzun süren yoğun çatışmaların ardından nihayet Paris Anlaşması uyarınca Fransa'nın hegemonyasından çıktı ve resmen İngiltere'nin hegemonyası altına girdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Cumhurbaşkanından yoksulluk itirafı.
Yeni Asya.
2023 hedefleri de fiyasko.
Milli Gazete.
Okula başlamanın maliyeti 5000 TL'yi buluyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 6 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde Rakamlarla İtiraf başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yeni açıklanan orta vadeli program, 20 yıllık iktidarın yükseliş ve düşüşünün rakamla itirafıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 gün önce resmi gazetede yayınlanan yeni orta vadeli programa göre kişi başına gelirimiz bu yıl 9.485 dolara çıkacak, 2023 yılında 10.071 dolara ulaşacağız. Erdoğan bu rakamları başarı göstergeler olarak açıklıyor. Halbuki Türkiye'de kişi başına gelir 2013 yılında 12.615 dolardı. 9.500'e düşerek nasıl fakirleşmişiz? Kendi rakamlarıyla ortada, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çok daha önemlisi hangi politikaların bizi 12 bin dolara çıkardığı, hangi politikaların 8-9 bin dolara düşürdüğü konusunda bir muhasebe, bir mahkeme, bir öz eleştiri yapmamasıdır. Sadece bu değil, 2023 hedeflerinin niye yarısının bile tutturulamadığı konusunda da bir muhasebe, bir mahkeme, bir öz eleştiri olması gerekmez mi? Ama yok. Hala 2023 hedefleri diye propaganda devam ediyor. Tabii artık seçim hedefleri anlamında. 2021 seçim bildirisinde açıklanan 2023 hedeflerine göre dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektik. Aksine 17 sıradan 22. sıraya düştük. Gerimizdeki ülkeler bizi geçti. Milli gelirimiz 2 trilyon dolara çıkacaktı, 1 trilyona ulaşmamız zor gözüküyor. Kişi başına gelirimiz 25 bin dolara çıkacaktı. Aksine 8 bin dolara düştü. Şimdi 9 bin 500 dolar oldu diye seviniyoruz. İhracatımız 500 milyar dolar olacaktı. Yarısının biraz üstündeyiz. O da TL'nin değerini düşürerek. 2023 hedefleri abartılıydı ama 2001-2010 arasındaki İktisadi dinamizm böyle hedefleri düşünmeyi mümkün kılıyordu. Bugün iktidarın 2023 hedefleri kişi başına 10 bin dolar. Yeni orta vadeli programa göre 2022 yılında hükümetin faiz harcamaları 329 milyar lira olacaktı. Faiz harcamaları 2023 yılında 565 milyar, 2024 yılında 697 milyar, 2025 yılında 774 milyar liraya çıkacak. Faize karşı bu kadar laf edip, Cumhuriyet tarihinin en ağır faiz borçlusu olmak, üzerinde düşünülmesi, tahlil edilmesi, sebeplerin ortaya konulması gereken çok ciddi bir problem değil midir? Hiçbir mandacı, iktisatçı, politika, Türkiye'yi böyle ağır bir faiz yükünün altına sokmamıştı. Bugün Erdoğan'ın mandacı iktisatçılar diye suçladığı iktisatçıların elinde Kemal Derviş'in 2001 reformları uygulanırken, yani bu iktidarın ilk 10 yılında yıllık faiz yükü 50 milyardan ibaretti. Bugünkü iktidar %10 hatta %12 dolar faizle borçlanıyor. Tarihimizde hiç böylesi de olmamıştı.
Tahran Radyosu.
Faruk Çakır, 6 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde "Bu inat sizi yıkar" başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'yi idare edenlerin milletin ve memleketin imkanlarını israf noktasında gösterdikleri inat ve ısrar hakikaten dikkat çekici. Dünyanın değişik ülkeleri kendi imkanları ölçüsünde israftan kaçabilmek için değişik projeler üzerinde çalışırken iktisat ve israftan kaçma konusu bir türlü Türkiye'nin gündemine gelmiyor. İdarecilerde bu inat, yanlıştaki bu ısrar, dünyaya örnek olacak büyüklükte bir yanlış olarak karşımızda duruyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sadece şu haberin özeti dünya ile aramızdaki uçurumu göstermez mi? Almanya'da Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22'den itibaren kapatıldı. Almanya'da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22 ile 6 arasında aydınlatmalar kapatıldı. Karara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22'den itibaren kapatılacak. Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Peki, Almanya gibi maddi imkanları daha iyi olan bir ülke böyle bir tasarrufa gidiyor da ülkemiz niçin gitmesin? Almanya ya da benzeri ülkelerin çöpe atacak parası yok, bizim var mı? Esasında bu krizin bütün dünyaya tasarrufu öğretmesi bakımından bir faydası da olmuştur. Artık aklı başında hiç kimse benim param var, ben istediğim gibi israf ederim diyemez ve dememeli. Hem israftan uzak durmak ve tasarruflu şekilde yaşamak en başta bize yakışmaz mıydı? Bu hususta çok daha iyi projeler hazırlayıp bütün dünyada örnek olmamız icap etmez miydi? Niçin tasarruf noktasında değil de apaçık israf noktasında dünyaya örnek oluyoruz? Acilen bir tasarruf bakanlığı kurulsun teklifini gündeme getirirken hayalden bahsettiğimiz akla gelmesin. Elbette yeni bir israf kapısı olmayacak şekilde bir araya gelecek ve büyük çoğunluğu gönüllülük esasıyla çalışsınlardan oluşacak böyle bir bakanlık Türkiye'nin ihtiyacıdır. Bir şeyi boşa harcamak, bir bakıma çöpe atmak nasıl savunulabilir? Yıllardan beri slogan haline getirdiğimiz lüzumsuz ise söndür tavsiyesini niçin terk ettik? Lüzumsuz olanın sürdürülmesi insani ve ahlaki bir vazife değil mi?
Esfender Korkmaz 6 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde kriz derinleşti başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye 2000 yılında sabit kur rejimi uyguladı. Kur artışları hedef TÜFE olan %20 kadar artırdı ama TÜFE hedeften daha yüksek %39'a çıkınca serbest piyasada kur patladı. O zamanki sabit kur politikası bir bakıma sigorta işlevi gördü. Kur şoku ile kriz yaşandı ama istikrar programı ile Türkiye bir yılda krizden çıktı. Dalgalı kur politikası ani krizler yaratmaz ama krizi kronikleştirir ve ömrünü uzatır. Türkiye önce dalgalı kur tuzağına düştü, sonra siyasetin finansmanı için kur artışı hedefli eksi reel faiz tuzağına düştü diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Adına heterodoks politika deniliyor ama heterodoks politikalar kısa vadeli şok önlemlere dayanır. Söz gelimi kamu fiyatlarını kısa dönem için sabit tutmak gerekir. Ama bizim hükümet elektrik ve doğal gazda enflasyonun 2-3 katı fiyat artışı yaptı. Sektör temsilcileri sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaz fiyatlarında %50 artışın, giyimde maliyetleri %20, otomotivde %15 artacağını açıkladı. Yine heterodoks politikalarda kurlarda geçici bir süre itibariyle dondurulur. dalgalı kur sistemi heterodoks politikalara terstir. Bu tür yanlı ve yanlışlar TL krizini derinleştirdi ve Türkiye'yi enflasyonda içinden çıkılmaz bir sona getirdi. 2002 sonunda dolar 1,600 liraydı. 2022 Ağustos ortalaması 18,20 lira oldu. Artış oranı %1127'dir. 2002 yıllık tüketici fiyatları %29,7 iken 2022 Ağustos'ta %80,21 oldu. 2002 yıllık toptan eşya fiyatları endeksi o gün %30,8 iken Ağustos ayında %143,75 oldu. Ağustos'ta TÜFE'nin 80,21 olmasına karşılık 12 aylık ortalama TÜFE oranı %54,69 oldu. İş yeri kira artışları yasal olarak 12 aylık TÜFE kadar arttırılıyor. Bu durumda iş yeri sahipleri kaybetti, iş yeri kiracıları kazandı. Konut kira artışları %25 ile sınırlı olduğu için kiracılar kazandı, ev sahipleri kaybetti. Gıda fiyatları yıllık TÜFE'den daha fazla %90,25 arttı. TÜİK Ağustos ay için TÜFE sepetinde zengin fakir ortalaması olarak gıdanın payını %25,32 almış. Gerçekte çalışan ve yoksul kesimin harcama sepeti içinde gıdanın payı %40 ve üstündedir. Eğer gıdanın payını %40 alırsak Ağustos ayı TÜFE oranı 93,51 oluyor. Maaş ve ücretleri de bir geçinme endeksi hazırlayarak %93,51 oranında artmak gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi.
Muhterem dinleyiciler, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi başlığıyla hazırladığımız sohbetimizin 9. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'in kardeşiyle lakaplandırılan Nehcül Belaga adlı eser, dünyada eşsiz bir konuşmacı ve kelamı en üstün kelam olan büyük bir insanın dilinden ve kaleminden çıkan sözlerinden ibarettir. Bu sözler üzerinden 14 asır geçmesine karşın hala ilk günkü tazeliğini ve etkisini korumuştur.
Bugün sizlerle birlikte İmam Ali Aleyhisselam'ın insanları hidayete erdirme görüşünden söz edeceğiz.
İnsanların doğru yola hidayet ermeleri yaratılışlarının gereğidir. Nitekim Yüce Allah, Taha suresinin 50. ayetinde şöyle buyurur. Bizim Rabbimiz her şeyi hılkatini, varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir. İşte bu yüzden Yüce Allah insanı yarattıktan sonra hidayete ermesi için gerekli olan tüm araç gereçleri ona sunmuş ve hidayete erme yollarını göstermiştir. Yüce Allah ayrıca hidayete ermenin yolundaki engelleri de beyan etmiştir. İmam Ali Aleyhisselam Neşubilâ'da hidayete meselesi ve hidayete erme araç gereçlerine detaylı bir şekilde değinmiştir.
Hidayet, yol gösterme ve irşad anlamına gelir. Hidayet ya tekvini ya da teşri'idir. Tekvini hidayet geneldir ve bütün mahluklar bu hidayetten yararlanır. Teşri'i hidayet ise insana özgürdür ve ilahi peygamberler, semavi kitaplar ve vahiy talimleri ve öğretileriyle gerçekleşir. İmam Ali aleyhisselam her iki hidayet çeşidinden söz etmiştir. Hazreti Ali aleyhisselam tekvini hidayeti beyan etmek üzere çeşitli örneklere temas ediyor. Bu örneklerin birinde o hazret insanın yaratılışı, gelişmesi ve tekamüle ermesinin merhalelerini işaret ederek bunu yaratılışta tekvini hidayetin en güzel cilvelerinden biri olduğunu buyuruyor.
İmam Ali aleyhisselam oldukça dakik ve anlamlı noktaları zikrederek insanı bu noktaların üzerine düşürmeye davet ediyor. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey doğru düzgün yaratılmış mahluk, kat perdelerin arkasında, rahimlerin karanlığında inşa edilip korunan yaratık. İlk kez balçığın özünden yaratıldığın, bilinen bir süre sağlam karar yerlerine konuldun, takdir edilen sürede orada kaldın. Annenin karnında bir cenin idin. Ne cevap verebilirdin ne de bir çareyi duyardın. Sonra konulduğun yerden hiç görmedin, menfaatlerini elde etmenin yolunu bilmediğin aleme çıkarıldın. Annenin memesinden beslenmeyi de kim üretti? İhtiyaçlarını arayacağın, isteyeceğin yerlere kim tarif etti? İmam Ali aleyhisselam daha sonra yaratılışın cilvelerinden örnekler vererek Allah'ı inkar edenlerin sözlerinden şaşkınlığını diri getiriyor ve onları uyarıyor. Heyhat, surete şekle bürünmüş mahlukun sıfatlarını bilmekten aciz olanlar yaratıcısı nitelendirmekte daha acizdir. Ve yaratılmışların sıfatlarıyla nitelendirdikçe onu tanımaktan uzak kalmıştır.
Nübüvvet, ilahi hidayet ve vahiyin en aşikar cilvesidir ve insanoğlu hiçbir zaman bu nimetten mahrum bırakılmamıştır. İmam Ali aleyhisselam peygamberler hakkında şöyle diyor. Sübhan Allah kullarını gönderdiği peygamberden ya da nazil ettiği kitaptan ya da gerekli hüccetten ya da sağlam yoldan nasipsiz bırakmamıştır. Bu peygamberlerin azlığı ve onları tekzip edenlerin çokluğu hiçbir zaman ilahi risaletlerini yerine getirmelerine mani olmamıştır. Önce gelen peygamberler kendilerinden sonraki peygamberleri bildirdi. Böylece asırlar geçti ve devran döndü.
İmam Ali aleyhisselam daha sonra Allah Resulü'nün has nübüvvetine işaret ederek şöyle buyuruyor. Sonunda, Sübhan Allah Muhammed'i peygamberliğe seçti ki vaadini gerçekleştirsin ve onun aracılığı ile insanları sapkınlıktan doğru yola hidayete erdirdi ve cahillikten kurtardı. İmam Ali aleyhisselam Allah Resulü'nün insanları hidayete erdirme yolunda sarf ettiği samimi ve yılmaz çabalarını takdir ediyor ve ilahi katta o hazreti için dua ediyor. Ve insanlardan İslam peygamberine iktida etmelerine ve on hazretin hidayetinden yararlanmalarını istiyor. Çünkü Allah Resulü'nün hidayeti en üstün hidayettir. İmam Ali daha sonra da Kur'an-ı Kerim ve bu semavi kitabın insanı hidayete erdirme konumundan söz ediyor. Kuşkusuz Yüce Allah hidayete erdiren bir kitap nazil etti ve içinde iyi ve kötüyü de anlattı. O zaman siz de hayır yolunu seçiniz ki hidayete eresiniz ve şerden uzak durun ki doğru yola çıkın.
İslam dini en sonuncu ve en mükemmel ilahi din olarak insanların hidayete ermesi için gerekli olan tüm talim ve programları sunmuştur. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam 152. hutbesinde İslam hakkında şöyle buyuruyor. Nimetlerin çıkış noktası ve karanlıkların aydınlatan ışık İslam'dadır ve hayırların kapısı İslam anahtarından başka hiçbir şeyle açılmaz. Gerçekte İmam Ali aleyhisselam bu sözleri tüm semavi dinlerde ister ilahi olsun ister olmasın hakikatten bir pay yer aldığını ve bu yüzden insanları saadete erdirebileceklerini ileri sürenlerin görüşünü reddetmektedir. İmam Ali aleyhisselam 198. hutbede açıkça Yüce Allah'ın İslam dinini yegane hak dini olarak seçtiğini ve diğer dinlerin ve inançların İslam'ın izzeti ve mantığı ve hakkaniyeti karşısında bir hiç olduğunu ve İslam'ın zevali söz konusu olmadığını ve bu yüzden de ahkam ve öğretileri ebedi olduğunu beyan ediyor.
İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle diyor. Allah İslam dinini öyle teşrih etti ki bağları kopmasın ve temelleri sarsmasın. Bağcının kökü kopmasın ve zamanı asla sona ermesin ve emir ve hükümleri de eskimesin. İmam Ali aleyhisselamın bu hikmetli sözlerinden İslam hükümleri geçmişe ait olduğunu ileri sürenlerin, düşüncelerin, asılsız olduğu açıkça anlaşılıyor. Gerçekte bu zümre İslam'ın mahiyetini ve talimini bilimsel açıdan iyidilenmeden bu sözleri sarf ediyor. Bundan başka bu zümre insanların sürekli yeni meselelerle karşılaştığı halde insaniyet ilkesinin değişmez olduğunu da göz ardı ediyor. İslam yasaları ve talimi fıtrata göre inşa edilmiştir ve fıtri durumlar insanlarda her daim sabit ve değişmezdir. Belli bir zamanla sınırlı değildir. Örneğin zamanla ürünler, araçlar ve gelişler değiştiği halde insanın ahlaki ilkeleri her zaman sabit kalmıştır. Yine örneğin az satmak veya alışverişe hile karıştırmak, İnsanların gözünde her zaman ve her yerde çirkin ve menfur amellerdir.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin pak ehli beyti, insanları hakka doğru hidayete erdirmekte seçkin konuma sahip olmuştur. Nitekim Ahzab suresinin tathir ayeti olarak ün yapan 33. ayetinde Ehl-i Beyt aleyhisselam fertlerinin her türlü çirkinlikten ve kötülükten arındığı beyan ediliyor. Bu özellik yüzünden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ünlü Sakaleyn hadisinde Ehl-i Beytini Kur'an-ı Kerim ile birlikte İki değerli mirası olarak tanıtıyor ve insanlar Kur'an-ı Kerim ve ıtretine sarıldığı takdirde hiçbir zaman yolunu kaybetmeyeceklerini beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sefine hadisinde Ehl-i Beyt'ini Nuh gemisine benzetiyor ve müminler bu gemiye binerek korkunç fırtınalardan ve yıkıcı dalgalardan korunduğu gibi ümmetin de karanlıktan ve sapkınlıktan kurtulması için Ehl-i Beyt gemisine binmeleri gerektiğini buyuruyor. Kuşkusuz bu gemi içinde oturan insanları türlü fırtınalardan koruyarak güvenli sahile ulaştıracaktır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da Ehl-i Beyt fertlerini hidayet bayrağı olarak tanıtıyor ve söz ve amelleri izlenerek saadet yolunu bulmaya çalışmak gerektiğini vurguluyor. İmam Ali aleyhisselam insanlara Allah Resulü'nün pak Ehl-i Beyt'inden ayrılmamalarını ve onların yaşamını örnek almalarını tavsiye ediyor ve şöyle buyuruyor. Ehl-i Beyt'e bakın, onlarla beraber olun ve onları izleyin. Çünkü onlar sizi asla hidayet yolundan saptırmak ve helak olma vadisine ve sapkınlığa sürüklemez. Onlar durunca siz de durun. Onlar ilerleyince siz de ilerleyin ve onları asla sollamayın. Çünkü saparsınız ve onlardan geri kalmayın çünkü helak olursunuz.
İmam Ali aleyhisselam Nehcübelâ'da iman ve Allah'a kulluk sayesinde özel ilahi hidayete erenlerden söz ediyor. Bu insanlar ilahi hidayetin en yüce simgeleridir. İmam Ali aleyhisselam bu insanları şöyle vasfediyor. Allah katında en sevilen kullar, asi nefsinin heveslerine galip gelmekte yardım gören, içte hüzünlü, dışta günahtan korkak görünen, kalbi hidayet nuru ile aydınlanan ve gelecek yolculuğu için hazırlığını yapan kimsedir. Bu insanlar sadece kendilerinden hidayete ermelerini düşünmez ve aynı zamanda hidayet nurunu da her yere yaymaya ve başkalarının da bu nurun aydınlığından yararlanmalarına çalışır. Onlar insanlara doğru yolu gösteren işaretler gibidir.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Allah'ı anmanın da Ehl-i Beyt'in bir cilvesi olduğunu belirtiyor. Kalbinde sürekli Allah'ı anma tohumunu eken ve geliştiren insan hidayete erme yoluna adım atmış olur. Çünkü Allah'ı anmak insanın kalbini her türlü gaflet pasından siler ve aydınlatır. İmam Ali aleyhisselam hidayete ermiş bu gibi insanlar hakkında şöyle buyuruyor. Onlar sürekli nefsine bakar ve amel ve davranışların hesabını yapar ve ilahi emirleri yerine getirmekte müsamahakar davrandıkları için sürekli Yüce Allah'tan af dileğinde bulunur.
Muhterem dinleyiciler, Yüce Allah'ın yegane oluşu hepimizin gönlüne ve ruhuna hakim olmasını ve şeytan vesveselerinden uzak tutmasını niyaz ederek İmam Ali'nin düşüncesine yedirdiğimiz sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da Bilim Tarihi.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimlere anma yılı olarak adlandırılmıştır.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Birçok tarihçi, insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemenin İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıştırmaya çalıştığımız bugünkü sohbetimizde Ömer Hayyam'ın bilime katkılarını ele alacağız.
Ömer Hayyam olarak bilinen Gıyaseddin Ebu'lu Fet, Ömer İbni İbrahimli Şapuri, Selçuklular döneminde İran'ın en tanınan matematikçi, astronom, tarihçi, filozof ve şairiydi. Matematik, edebiyat, din ve tarih konularında ustaydı. Hayyam'ın kübik denklemleri çözmedeki rolü ve Öklid'in 5. ilkesi üzerine yaptığı çalışmalar adını bilim tarihinde seçkin bir matematikçi olarak kaydetti. Ayrıca kendisinden dörtlük şeklinde rubailer geriye kalmıştır.
Ömer Hayyam, Hicri 5. ve Miladi 11. asırda İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Nişabur kentinde dünyaya geldi. Orta yaşındayken İmam Muvaffak Nişaburi'den fıkıh dersleri aldı ve ardından hadis, tefsir, felsefe, hikmet ve kök bilimi öğrendi. Bazı yazılara göre Hayyam felsefeyi direkt Yunan dilinden öğrendi. Hayyam'ın Hicri 502 ila 505 yılı arasında yine Nişabur kentinde vefat ettiği biliniyor. Mezarı ise yine aynı kentte İmamzade Mahruk Türbesi'nin bulunduğu bahçededir.
Bazı tezkere yazarları Hayyam'ın Ebu Ali Sina'nın öğrencisi olduğunu yazarken bazıları da onun İmam Muvaffak Nişaburi'nin öğrencisi olduğu kanaatindeler. Fakat Hayyam'ın Ebu Ali Sina'nın öğrencisi olma ihtimali çok uzaktır. Zira zaman bakımından çok farklı dönemdeler. Hayyam bir yerde İbni Sina'yı kendi hocası olarak tanıtıyor. Fakat büyük ihtimalle bu konu daha çok manevi boyuta sahiptir.
Belçikalı bilim tarihçisi George Sarton, Hayyam'dan Orta Çağ'ın en büyük matematikçisi olarak söz ederken onun hakkında şöyle yazıyor. Hayyam 1. 2. ve 3. derece denklemler üzerinde sistematik bilimsel araştırma yapan ve bu denklemlerin takdire şayan bir sınıflandırılmasını veren ilk kişidir. Her türlü 3. dereceden denklemleri çözmeyi düzenli olarak araştırdı ve bunları geometrik olarak çözmeyi başardı. Bu araştırmaları içeren cebir bilimi üzerinde yazdığı risale sistematik bir bilimsel düşünceyi tanıtıyor ve Orta Çağ'ın en seçkin eserlerinden biri ve muhtemelen onların arasında en seçkinidir. Üçüncü dereceden denklemlerin bir yanıttan daha fazla yanıtı olabileceği veya asla yanıtı olmayabileceğini gösteren ilk kişidir. Hayyam üçüncü dereceden denklemlerin genelde ikinci dereceden denklemlere çevirerek çözülemeyeceğini fakat konik kesitler kullanılarak çözülebileceğini gösteren ilk kişidir.
Hayyam'ın matematik konusundaki eserlerinden biri Risale-i fi Şerhi ma eşkele min muşaderati kitabi öklistestir. Hayyam bu kitapta o kilit geometrisinin ilkelerini, özellikle paralel doğrular teoremi ve o kilit geometrisinin temellerini konu alan ana ilkeyi inceledi ve beşinci ilkeyi kanıtladı. Bu kitabın günümüze ulaşan tek nüshası Hollanda'nın Leiden Kütüphanesi'ndedir. Hayyam bu kitapta yüzyıllar boyunca tüm dünyada ders kitabı olarak okutulan Öklid'in geometri ilkelerine şüpheyle yaklaşıyor. İlginç olan ise 700 yıl sonra Hayyam'ın kullandığı aynı yöntem Rus matematikçi Nikolay Lobachevski tarafından Öklidiyen olmayan geometride kullanılıyor. Bundan kısa bir süre sonra Albert Einstein bu yöntemi kullanıyor.
Matematik alanında Hayyam'ın diğer önemli eseri Müşkilatel Hisab'dır. Kendisi bu kitapta iki sayının toplamının üçlü ifadesinin cebirsel açılımı olan binom teoreminin genişletilmesi için kurallar keşfettiğini iddia ederek bu iddiasını cebirsel yöntemle kanıtlıyor. Bu yüzden başarılar arasında binom açılımının kat sayılarına belirleme başarısını da saymak gerekir. Gerçi yüzyıllar boyunca bu konu keşfedilmedi. Bu yüzden bu konuda Newton'dan önce bu konuya ulaştığı için birçok akademik kitap ve referansta binomları Hayyam-Newton binomu olarak geçiyor.
Bu arada Hayyam'ın kat sayıları elde etme yöntemi bu kat sayıların aritmetik üçgenin Hayyam üçgeni olarak adlandırılmasına sebep oldu. Avrupa'dan buna Hayyam-Pascal üçgeni deniliyor. Tabii ki Hayyam'ın bu kat sayılar için cebirsel bir yöntem keşfetme konusundaki öncülüğünü zedelemiyor. Hayyam ayrıca müziğin matematiksel analizini de ele almış ve bir eserinde müzikte dizilerin tanımı gibi önemli konulara değinmiştir. Günümüz tabiriyle A, B ve C sayılar arasında bir nevi müzikal ilişki vardır. İlginç olan bu seriden elde edilen rakamların doğal gamı ile oldukça uyumlu olmasıdır. Bu rakamlar başın yumuşatılmış gamından pek uzak değildir. Kuşkusuz eski İran müziğinin matematiğini keşfetmek bilimsel müziğin ana dallarını bulmaya yardımcı olabilir.
Hayyam'ın en önemli çalışmalarından biri hiç şüphesiz Hicri 5. asırda İran takvimini düzenlemesidir. Hayyam bunun için yer kürenin güneş etrafındaki yörüngesini 16. ondalık basamağına kadar hesaplar. Celali takvimi olarak da bilinen bu takvim gökbilimcilere göre dünyanın en dakik takvimidir. Gökbilimcilere göre Hicri Şemsi takvimi miladik takvimden çok daha dakiktir, zira hata payı her 3770 günde sadece bir gündür. Bu rakam miladi takvimde her 3330 gündür.
İslam'dan önce ve miladi 226 ile 652 yıllar arasında Pers İmparatorluğuna hüküm süren Sasaniler döneminde her yıl 12 ay ve 365 gündü. Fakat gerçek yıl 365 gün 5 saat 48 dakika ve 49 saniye olması ve Sasanilerin geleneksel yılı 365 gün olduğundan her 4 yılda bir kez geleneksel yıl gerçek yıldan bir gün geri kalıyordu. Nevruz ise bir Ferverdin tarihine denk gelmiyordu. Selçuklu krallarından Melikşah ve Hacı Nizamülmülk Tusi vezirliği döneminde takvimdeki bu karışıklığa son vermeye karar verilince görev Hekim Ömer Hayyam'a veriliyor. Hayyam seçkin gökbilimcilerden bir grupla birlikte yeni hesaplar yapıyor. O sırada Hayyam daha 30 yaşını aşmamış fakat önemli bilimsel şöhrete sahipti.
Hayyam tarafından düzenlenen Celali takvimi, geleneksel yılı doğal yılla eşleştirmeyi başardı. Bu takvimde Nevruz tam da baharın ilk günü veya gök bilimcilerin tabiriyle bahar ekinoksunda yerleştirildi ve tüm geleneksel mevsimler gerçek mevsimlerle eşleşti. Günümüzde İran takvimindeki Celali takviminin aynısıdır. İlk bahar ve yaz 93 gün, sonbahar 90 gün ve kışla 89 gün olması ise her geleneksel mevsimin tam ve kesin olarak gerçek mevsime eşit olması içindir. Celali takvimle hesaplanan yıl her 10 bin yılda yaklaşık 3 gün gerçek yıl ile farklı olan miladi takvimin tersine her zaman gerçek yıl ile eşittir ve asla geri kalmaz. Bu yüzden Celali takvimde artık yıl sabit değil ve her yıl yapılan rasat ile belirlenir.
Tahran Radyosu.
Ömer Hayyam büyük bir filozof ve gök bilimciydi. Buna rağmen ondan öğrenilebilecek belki de en önemli konu yaşadığı anı ganimet saymaktır. Genelde bir düşünürün yaratılışın gizemleri ve insan kaderinin izlenimi ve görünmezliği karşısındaki şaşkınlığını sıklıkla gösteren bu felsefe onun dörtlüklerinde ve şiir diliyle ifade edilir. Hayyam tecrübeli ve gün görmüş bir insan olarak daha gelmemiş olan yarının bir anlamı olmadığını ve özgür düşünen bir insanın da kaybedilen geçmişi düşünmediğini bilirdi. Bu yüzden Hayyam mutlu olmayı tavsiye ediyor. Bu da felsefi açıdan fırsatı ganimet sayarak her anın mutlu geçirilmesini tavsiye ediyor.
Hayyam'a göre hayat tüm acı ve dertleriyle gönül bağlamaya değerdir ve tam da bu acı ve dertler onu değerli kılmış ve akıllı insan bu dünyanın değersiz olduğunu biliyormuş. Eşyaların gerçeğini aramak, Hayyam'ın ilgisini çekmiş ve bu yolda tüm aşamaları şüphe merceğiyle inceleyerek bakmış, üstelik matematikçi olduğundan kaliteli ve imsel bir yaşamın yok olmak ve ölümden daha iyi olduğunu savunmuştur. Günümüzde Hayyam bir şair, bir matematikçi ve bir gök bilimci olarak tanınıyor.
Gerçi birçok araştırmacı Scott Fitzgerald tarafından tercüme edilen şiirleri Hayyam'ın yazdığına inanmıyor, fakat bu konu bizzat İranlılar ve Batılılar açısından Hayyam'ın farklarını gösteriyor. Fakat Hayyam şiirlerinin Batı edebiyatının Mark Twain'dan T.S. Eliot'a kadar etkisi onu Doğu felsefesinin sembolü ve dünya aydınlarının sevilen şairi yapmıştır. Hayyam'a birkaç binden fazla dörtlük atfedilmiş olsa da onun dörtlüklerinin gerçek sayısının 70 civarında olduğu tahmin ediliyor. Fars dilinde çok popüler olan felsefi temalı, mutlu ve anı yaşamayı tavsiye eden şiirler.
Hayyam, badeden mest olduysan mutlu ol. Bir ay yüzlüyle oturduysan mutlu ol. Dünyanın sonu yok olmak olduğundan sanki yokmuşsun varlığında mutlu ol.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılının UNESCO tarafından temel bilimleri anma yılı olarak adlandırılması nedeniyle İranlı bilim tarihi dizi sohbetimizde sizlere İranlı bilim adamlarından bazılarının yaşamı ve İranlıların bilim alanında insanlığa sunduğu sayısız hizmetler ve eşsiz başarıları ile tanıştırmaya çalışıyoruz.
Bu arada bizleri turkish.aws.irib.ir üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca www.parsday.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Reisi İran, Endonezya ile ilişkileri geliştirmede kararlı. Hubregan ve Bilgiler Meclisi Filistin İslam Dünyası'nın birinci meselesi. Emir Abdullahyan, kırmızı çizgilere zerre kadar ihlal etmeyeceğiz. Erbayn ziyaretçilerin geçişlerinden kolaylaştırılması vurgulandı. Velayete Yemen halkı uyanık ve bilinçlidir. İran Arnavutluğun İran karşıtı eylemini kınadı. İran Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlos Queiroz oldu. Türkiye, Yunanistan'ın eylemleri hakkında NATO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e nota gönderdi. PKK'nın 5 üyesi öldürüldü.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.